Ayrım 38.
Kadınlar çocuklarını 9 ay taşıyor, doğuruyor, büyütüyorlardı. Derken herifler kendilerini insanüstü yaratıklar sandılar. Belki yeni doğmuş bir Puşkin'i öldürdüler. V füzeleriyle beşikteki bir Nevton'u ortadan kaldırdılar. Maydanek'te küçük bir Marx'ı yıktılar. Adaletin sözünü etmek gereksiz. Bu tür davranışlara karşı verilecek bir ceza var mı? Karabasanın sonu geliyor. Yazın kesinlikle teslim olacaklar. O zaman anamın sözlerini tekrarlamalı. Rüzgar yine gerisin geri kendi topraklarına dönüyor. Hayır, bunun anlamı başka. İki ayrı dünya çatıştı. Akıl ve kör inanç. Kardeşlik düşüncesiyle hayvanlık. Saf ırk inancı, hastane başhekimi olacak sersem bile bunun gerçekleştiğini sanıyordu. Onların toplumuyla bizimki. Harika mikroskopları, not defterleri diye kullanılabilecek nefis tuvalet kağıtları ve daha bir sürü şeyleri olduğunu da ekleyelim. Onlarda her şey zeka ürünü. Yalnız insanlar hayvan. Alman olduklarından değil, beyinleri yıkandığından. Ve herkese savaş açtılar. Kaçınılmaz bir şeydi bu. Her şey savaşa yöneliyordu. Faşistleri iten yalnız açgözlülük değil, aynı zamanda nefret ve korkuydu. Bizim adam gibi giyinmemizden, iyi yerlerde oturmamızdan, tuvalet kağıdı edinmemizden çekiniyorlardı. Bizim de insanımız, pantolonumuz olduğunu bütün dünya görecekti. İşlerine gelmiyordu. Çünkü kendi ülkelerinde pantolonu hayvanlar giyiyordu. Savaşı kazanacağız. Bu sonuç her şeyi ortaya çıkaracak. Tarihçi şunları yazacak. 1942'den önce dünyada yüzyılın en büyük deneyi sayılan olaya kimsenin inanmadığı görülüyordu. Savaşın başında ülkemize gelen Amerikalıyı hatırlıyorum. Dolma kalemini sallayarak Rusya bir çağdır diyordu. İleri bir tekniğimiz var. Sonunda zaferi kazanan biz olacağız. Şu sıra ne düşündüğünü merak ediyorum. Onun gibi biri düşünme yeteneğinden yoksundur. Onlarda da düşünen kişiler olduğuna kuşku yok. Belki göz boyamak için saçma sapan şeyler söylüyorlar. Ama olup bitenleri anlıyorlar. Kimin, niçin kazandığını biliyorlar. İşte bu savaşın anlamı. Yalnız Kozyvitselski köyünü sıradan bir Alman başçavuşuna karşı korumadık. Yeni çağı, kendi çağımızı, aynı zamanda Fransızlarınkini, Amerikalılarınkini de kurtardık. Bulundukları kentin cezaevinde iki Alman antifaşistinin iki yaşlı adamın bulunduğu Krylov'a bildirildi. Bitkindiler, ayakta güç duruyorlardı. İkisi de hastaneye nakledildi. Krylov coştu. İki kişi olmalarının önemi yok. Önemli olan düzene boyun eğmemiş iki namuslu kişiye rastlamak. İnsanın yüreği ferahlıyor. Biri matbaa mürettibiydi. 44 yaşındaydı ama ihtiyar bir adamdan farkı yoktu. Krylov'a cezaevinde 7 yıl yattığını anlattı. Oğlu Daho'da yapılan işkencelere dayanamayıp ölmüştü. Öleceğimden hiç kuşkum yok diyordu. Bir şey yiyemiyor, lokma mideme inince çıkarıveriyorum. Yine de sizi gördüğüm için mutluyum. İstediğiniz kadar bağırın. Savaşı kaybedeceksiniz dediğim için beni hapse attılar. Siz mi öleceksiniz? Yok canım diye kükredi Krylov. Sizi tedavi etmeye başlayacağım hemen. Yalnız önce elinizi sıkmama izin verin. Alman olmanızın önemi yok. Şeytanın ta kendisi de olsanız namuslu birisiniz. Önemli olan da bu. Öğretmen olan öteki, bugün Almanların durumu çok zor dedi. Nazilerden nefret ediyorum. Yaptıklarıyla uzaktan yakından ilgim yok. 37'den beri cezaevindeyim. Yine de sorumluluğumun bilinci ağır basıyor. Bu ağırlığı uzun süre duyacağız. Krylov bir süre daldı, sonra tatlılıkla cevap verdi. Doğru. Sizin durumunuz daha güç. Ama geleceğe bakın, mutluluk orada. Ne siz ne de ben pek genç değiliz ama güvenle geleceğe bakabiliriz. Askeri hastaneye dönen Krylov hemen yüzbaşı Soloveyçik'i görmeye çıktı. 5 gündür yüzbaşıyı ölümün elinden kurtarmaya çalışıyordu. Kolunu kangren olmaktan kurtarmıştı ama yüzbaşı şimdi de zatüre geçiriyordu. Bir kendini kaybediyor, bir sayıklıyor, karısından, gomelden, işinden, odundan yapılan hamurdan, kibritten, bir çeşit sıvıdan söz ediyordu. Küçük Poli yetiştirmek gerektiğini söylüyordu. Kendini hemen Krylov'a sevdirmişti. Yaşlı adam kurtulup kurtulmayacağını merak ediyordu. Gece yüzbaşı öldü. Krylov bahçeye çıktı. Hava soğuktu. Doktor yıldızlara bakıyor, isteksiz düşünüyordu. Her yerde birbirinin aynı. Serin havada bile boğulacak gibiydi. Omuzum ağrıyor. Makine çalışmak istemiyor, açıkça belli. Sonra Minsk yakınlarında gördüğü ihtiyarı hatırladı. Adam ağaç gövdelerini toplamış bir kulübe yapıyordu. Krylov sormuştu. Kendine mi yapıyorsun evi? İhtiyar adam cevap vermişti. Hayır, karımdan başka kimsem yok. Ne kadar yaşayacağız daha? Onu da yakınlarımızın yanında geçiririz nasılsa. Ama çocuklarıyla yapayalnız kalan bir asker karısı var. Ona yapıyorum. Var ya yok artık. Natasha'nın da vasyası var. Yine de yaşamak, odunları toplayıp ev yapmak gerek. İnsanlar var, bütün bir ulus var. Hadi Dmitri Alekseyeviç, bir süre daha dertlenmeye devam edeceğiz. Toplar gürlüyordu. Gökyüzü ufukta bulanık bir kırmızı renge bürünmüştü. Saldırı devam ediyordu. Assubay Helmut Reiner izindeydi. Acı olay onu evinde yakaladı. 3 gün önce Rusların yolunu kesileceğine inanıyordu. Ne de olsa burası bir sınır kentiydi. Ruslar daha önce de gelmişlerdi buralara. Ama Hindenburg öyle bir pataklamıştı ki onları. O sıra Reiner 16 yaşındaydı. Cepheye gitmeyi düşünüyordu. Şimdi yaşı 47. Bu yaşta ateşin başına oturup çocuklarına gençlik günlerini anlatmak çok daha doğrudur. Ama 1 yıl önce askere alınmış, demir yolunu haydutlara karşı korumak üzere Baranovici'ye gönderilmişti. Partizanlarla yapılan çarpışmalara katıldığı oldu. Bir gün 6 kilometre boyunca hiç durmadan koşması gerekti. Güçlükle paçayı kurtarmıştı Baranovici'den. Neyse, tarih yüzüne gülmüştü de tüfüsten 6 hafta hastanede yatıp izin alabilmişti. Doğduğu küçük kenti gördüğünde Reiner duygulandı. Burada büyümüş, burada evlenmiş, bütün hayatını burada geçirmişti. Kente oturan herkesi tanıyor, parktaki bütün ıhlamur ağaçlarını, bütün dükkan tabelalarını biliyordu. Belediye binasının tam karşısında büyük alandaki tütüncü dükkanı eskiden bölgenin en iyi tütüncüsü olarak ün salmıştı. Reiner Pro'dan anlardı. Malını gösterişli sunmak peşinde koşmaz, doğrudan Hamburg ve Bremen'den getirirdi. Müşterileri de önemli kişilerdi. Büyük bir malikane ile bir bıçkhane sahibi belediye başkanı Bay Silel, müze müdürü Schmidtke, parti şubesi başkanı, kısacası kentin bütün ileri gelenleri. Kentte en ufak bir yıkıntı yoktu. Bir kere bile bombalanmamıştı. Herkes aklını kaçırmıştı sanki. Bir kere sakin, bombalanmayan bir köşe arayan yığınla insan Almanya'nın batısından buraya koşmuştu. İlk aklı başından gidenler de bu göçmenler oldu. Bağıra çağıra bombaların Ruslara yeğe tutulacağını söylüyorlar, sınırdan tıklım tıklım dönen trenlere saldırıyorlardı. Sonra şaşkınlık sırası kentin 40 yıllık insanlarına geldi. Schmidtke kimsenin kentten ayrılmasına izin vermiyor, hepsinin halk ordusuna katılmasını istiyordu. Belediye başkanı Tannenberg mucizesinin tekrarlanacağını söylüyordu. Ama bir gece otomobiline atladığı gibi kaçtı. Reiner de ne yapacağını bilmez haldeydi. Sonradan ailesine kavuşma sevincinin kendisini yaktığını söyleyecekti. İlk gençliğini çoktan geride bırakan etleri pörsümüş karısı Emma, en büyüğü 16 yaşındaki Anna, en küçüğü de Stalingrad yenilgisinin ertesi ilan edilen yaz günü doğan Greta olan 4 kızı da sağ ve iyiydi. İzinli olduğu için askerin dertlerinden uzak kalan Reiner zamanında kaçamamıştı. Şu bozguna bakın diyerek gülüyordu. Oysa daha Baranovici'ye bile varan yoktu. Ama önceki gün gerekirse yaya yola çıkmayı bile göze aldığında geç kaldığını anladı. Henry bütün yolların Ruslar tarafından tutulduğunu açıklamıştı. Reiner 2 gün boyunca çırpındı durdu. Ya mucizeye inanıyor ya da dehşete düşüp susuyordu. O sabah hiç umut kalmadığını anladı. Kentte 100 kadar SS askeri vardı. Belediye başkanlığının mahzenindeki Rom'u yürütüp kafayı bulmuş, bağıra çağıra teslim olmayacaklarını söylüyorlardı. Bir top mermisi alanda tam tütüncü dükkanının bulunduğu yerde patladı. Ne yapmalı diye sordu Reiner Henry'e. Bekleyeceğiz. Korkmuyorum. 32'ye kadar sosyal demokratları tutuyordum. Reiner, Henry'in de Ruslardan korktuğunu seziyor, yine de ona gıpta etmekten kendini alamıyordu. Henry partili değil. Beni asacaklarına kuşku yok. 35'te herkes gibi partiye katıldım. Sonra Rusya'ya gönderildim. Haydutları gizleyen köylere ceza vermekle görevli birlikteydim. Kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Şimdi bedelini ödemek gerek. Gazeteler Rusların korkunç şeyler yaptıklarını yazıyor. Schmidtke, tarih böyle şey yazmamıştır diyor. Beni asacaklar, Anna'yı kirletecekler. Emma'yı öldürebilirler. Öldürmeseler de çocukları besleyemez. Dükkan hapı yuttu. Her şeyimizi yitirdik. İntihar etmek zorundayız dedi Rainer Emma'ya. Yapacak başka şeyimiz kalmıyor. Emma çığlıklar attı. Ulu tanrım, ne dediğinin farkında mısın? Çocukları nasıl bırakırız? Çocuklarla birlikte intihar etmeliyiz. Emma başladı ağlamaya. Delisin, korkutuyorsun beni. Rainer karısının kır, seyrek saçlarını okşadı. Şaka ediyorum. Emma güzel bir yemek hazırladı. Niyeti kocasını oyalamak, çocukları da sevindirmekti. Hem sonra yiyecek saklamanın gereği de kalmamıştı. Nasılsa Ruslar her şeye el koyacaklardı. Domuz kızartması, kimyonlu lahana haşlaması, reçelini ve yumurtasını esirgemediği bir de puding yapmıştı. Yedekte sakladığı bir şişe kumeli, özellikle Almanya'da yapılan kokulu ve kimyonlu bir içki de ortaya çıkardı. Neşelinen Rainer'in yüzü kızarmış, Anna'ya takılıyordu. Otto sana asılıyor ama kekeme olduğundan aşkını bir türlü itiraf edemeyecek. Emma keyiflendi. Helmut'un aklı başına gelmişti. Akşama doğru Ruslar şehri işgal ettiler. Osip, bıçkıhanenin sahibi Sidel'in geniş çalışma odasına girdi. Söylenerek şapkasını geyik boynuzlarına astı. Günün birinde Alman kentlerinden birinin askeri komutanı olacağı aklına bile gelmemişti. Askeri konsey temsilcisine bu işin bir başkasına verilmesi gerektiğini boşuna kanıtlamaya çalışmıştı. Bir şeyle avunuyordu. Bir hafta sonra alayı cephenin yolunu tuttuğunda kendisini bu görevden alacaklarına söz vermişlerdi. Tiksintiyle inceledi duvarları. Bu resim de kimin? Kendini beğenmiş bir surat, pala bıyıklar, takma yakadan destek alan yanaklar. Üzerine boynuzlu hayvan resimli armalar. Pislik ne olacak? Burada her şey Osip'in midesini bulandırıyordu. Kiev'in özlemini çekmeye başlamıştı. En kısa zamanda geri dönebilsem. Bunu düşündüğü anlar yüreği eziliyordu. Yuvam yok artık. Askeri kurul temsilcisine söylediğinin tersine Osip iyi bir askeri vali çıktı. Örgütçü yanı vardı, tecrübeliydi. Savaştan önce büyük şantiyelerde çalıştığı sıra iktisatçı ve planlama uzmanı olarak çeşitli görevler yapmıştı. Sokakların temizlenmesini emretti. Kilit noktalara devriyeler yerleştirdi. Kendi alayı değildi buradaki. Askerler sarhoş olabilirlerdi. Sosyalist parti kartını göstermeye gelen Henry'e "Anladık," dedi. "Seçim zamanı değiliz." Kentin dışında gezinen pek çok başıboş inek var. Genç kızlarınızı yollayın, inekleri toplayıp baksınlar. İneklerin bir bölümünü halkın emrine verip süt çocuklarının beslenmesini sağlayacağız. Anlaşıldı mı? Müze müdürü nerede? Kaçtı. Gericinin tekidir. Weimar anayasasını savunmak üzere söz aldığımda. Anlaşıldı. Müzede ne var? Rembrandt'ın tabloları mı? Yoksa Hitler'in bıyık filesi mi? Bir sürü şey var. Kelebek koleksiyonları, bayraklar. Tannenberg'ten 1914'te Almanların Rusları yendiği Polonya köyü. Resimler. Kendi hesabıma hiç gitmedim müzeye. Antifaşist kuruluşların toplantılarına katılmaktan vakit bulamıyordum. Osip onu güç bela kapı dışarı edebildi. Derken Astemen Vorobiev göründü. Bir küçük kız çocuğu getirmişti. Binbaşım, işte size bir baş belası. Bakın, şu kızı görüyor musunuz? Belediye binasının yanındaki evden birine girdik. Ne görelim? Bir sürü ölü. Genç kızlar, bir kadın, bir de Alman askeri. Bu da haykırıp duruyordu. Komşuları sorguya çektim. Karısıyla kızlarını öldüren bir Almanmış. Alçak herif. Bunun nasıl kurtulduğunu anlayamadım. Ya acıdı ya da vuramadı. İnsanlıkla ilgileri yok. İşte örneği. Ne yapmalı bu küçüğü? Bir Alman ailesinin yanına yerleştirmeli. Bekle, karnı acıkmış olmalı. Nastya yemek verir. Şimdilik burada kalsın. Nastya ona bakar. Burası büyük. Tam 20 odalıymış alçağın evi. Vorobiev gidince Osip kız çocuğunu Nastya'ya götürdü. Sonra çalışma odasına döndü, masanın üzerine tırmandı, resmi indirip yüzü duvara gelecek şekilde kenara koydu. Bütün gün çalıştı. Kenti, belediye binasını, müzeyi gezdi. Gestapo arşivlerini buldu. SS'leri sorguya çekti. Hepsi de sivil giyinecek zamanı bulmuşlardı. Akşam yemeğinde küçük kız içeri girdi. Osip güçlükle birkaç Almanca sözcük hatırladı. Adın ne senin?
Greta.
Önce küçük kız rahatsız oldu. Ama Osip'in gülümsediğini görünce rahatladı, dizlerine tırmandı. Osip Greta ile oynuyordu. İşte böyle oynar minicik kuklalar. Greta bir şeyler anlatıyordu ama Osip hiç anlamıyordu dediklerini. Bu küçüğün varlığı ona hem iyi geliyor hem de çok acı çekmesine yol açıyordu. Küçük ala hep aklındaydı. Kiev'ten ayrıldığında kucağındaki kız kadardı. Belki alayı öldüren Greta'nın babasıydı. Osip uyuyakalan küçük kıza sevgiyle, hüzünle bakıyordu. Sonra onu yine Nastya'ya götürdü. Askeri valilik görevine başlayalı 10 gün olmuştu. Şehir halkı onu şimdiden tanıyor, saygıyla selamlıyor, gülümsüyorlardı. Günaydın binbaşım. Nefretten uzak, acıyarak bakıyordu bu insanlara. Karşısındakilerin insan olduklarına bir türlü inanası gelmiyordu. Ne gülümsemelerine inanıyordu, ne ezilip büzülmelerine, ne de aşağı yukarı bütün kentin kızıl olduğuna yemin eden Henry'e. Burada kimseye inanmıyordu. Ancak Greta'ya baktığında gözleri değişiyor, tatlı ve hüzünlü bir anlam kazanıyordu. Birlik yola çıktı. Osip köy evlerinden birinde Sahra telefonunun önüne oturmuştu. Almanlar kentte egemen eski şatoda tutunma çabasındaydılar. Osip bağırıyordu. Zakarchenko, beni duyuyor musun? Bütün gücünle ateşe devam. Yine yabancı ve temiz bir kent daha. Şubat ayına yeni girilmişti ama ilkbahar kendini şimdiden gösteriyordu. Osip bahçede bir kar temizleme aracı gördü. Kiev'de ilkbahar nefistir. Hiçbir yerde benzerine rastlanamaz. Raya kır menekşelerine bayılırdı. Artık Almanların fazla dayanacak güçleri kalmadı. En fazla 1-2 ay. İyi ama savaş bittiğinde ben ne yapacağım? Kimsem yok. O da ne demek? 180 milyonum var. Çalışırım. İşte yapacağım şey. Minaev'le Olga'yı davet ederim. Kiev'i bol bol gezerler. Onları parka götürürüm. Eskiden Raya ile yaptığımız gibi dolaşırlar. Parkta her zaman bir sürü çocuk vardır. Bıcır bıcır konuşur, cıvıldaşırlar. Onları bir süre dinler, sonra işime giderim. Alman erkekleriyle kadınları bir süre rahat uyuyamayacaklar dedi Minaev Olga'ya. Üstlerine örtecek şeyleri yok. Yorganları hep delindi. Kuş tüyleri uçtu gitti. Çarşaf da yok. Bayrak yapmak için hepsini yırtmışlar. Almanlar inatla karşı koymaya devam ediyorlardı. Her kenti saldırı sonucu ele geçirmek gerekiyordu. Ama Sovyet birlikleri kentin merkezine vardığında tılsımlı değnekle dokunmuşçasına her şey değişiveriyordu. Bütün kent halkı bir saat önce ateş edenler bile kurban, Hitler rejiminin kurbanı oluveriyorlardı. Herkes hummalı bir çalışmayla çarşaf yırtıyordu. Bütün evlerin cephesinden, pencerelerden kocaman beyaz paçavralar sarkıyordu. Kalanla da Almanlar kendilerine kolluk yapıyorlardı. Her köşeden yıllar boyu ezilen tusaklar çıkıyordu. Kristin Staube ya da bir başka cadının durmadan tokatladığı Ukraynalı genç kızlar, yeraltı fabrikalarında ya da kırmızı suratlı hayvan sahiplerinin ahırlarında ağlamaktan gözleri bozulmuş kişiler, 5 yıl Silezya madenlerinde inleyen Fransızlar, Alman cezaevlerinin soyluları, Varşova pastanelerine devam ederken hamallık yapmak zorunda bırakılan İngiliz ve Amerikalılar, asker abdesthanelerini temizlemek zorunda bırakılan Praglı üniversite profesörleri. Minaev her çeşidini görmüştü. Shakespeare kahramanlarından birinin konuşmasını seyirciler alkışlarıyla yarıda kestiler diye tutuklanan bir Hollandalı aktör vardı aralarında. Von Paulus'un askerlerinin ruhuna zamanında ayin düzenlemediği için tutuklanan bir Norveçli papaz. Biraz gecikmeyle birlikte gürültüyle Mussolini'den kopan bir Milanoğlu avukat. Minaev anlatıyordu. Avustralyalılara bile rastladım. Dünyanın öbür ucundan gelmemiş de Rusya'nın herhangi bir bölgesinin halkındanmış gibi neşe içinde yürüyorlardı. Minaev şakalaşıyordu ama aslında bu dokunaklı görüntü onu etkilemişti. Diyecek şey yok, özgürlüğü getiriyoruz. O uğursuz tepede debelenirken Almanya'ya kadar gideceğim, iri yarı Michigan eyaletinden bir Amerikalının bana thank you diye bağıracağı aklıma gelir miydi? Bir Çek göçmeninin oğlu olan, biraz Rusça bilen bu Amerikalı ile konuşmuştu Minayev. "Buraya gelişiniz çok iyi," diye bağırmıştı Amerikalı. "Ben de Patton'un birlikleri tarafından kurtarılacağımı sanıyordum. Bir de ne göreyim? Gelenler Rus. Önemli olan karşılaşmamız değil mi?" "Öyle," dedi Minayev. Bir süre düşündü, sonra gülümsedi. "Biliyor musunuz, sizlere rastlamayı çok istemiştim 42 Eylül'ünde. O sıra stepte geziyordum. Savaş iyice kızışmıştı. Pek eğlendiğimiz yoktu. İşte aklıma o zaman geldi Amerikalılara rastlamak. Caz seven, şen çocuklar olduklarını biliyordum. Ben de caz severim. Kendi kendime şakalaşır, birlikte eğleniriz diyordum. Ama bu rastlaşma bir türlü olmadı. Sizi kurtardığımız, Brandenburg'da karşılaştığımız için çok mutluyum. Geç olsun da temiz olsun. Kadınlar bunu hiç anlamıyorlar. Bir tanesi yüzüme karşı açıkça, "Hiç rastlaşmamak daha iyi," dedi. Amerikalı bir kahkaha attı. "Bakın da soytarıya, bir de kızılların hiç gülmediği söylenir." Minayev'in askerleri durmadan ilerliyordu. Kısa ama amansız savaşlar veriliyordu. Yatak çarşaflarının parçaları yeniden çıkıyordu ortaya. Askerler şnaps içip sövüyorlardı. Hepsi sonuçtan önceki saatlerin sabırsızlığına kapılmıştı. Yollarda Rusların Almanlardan kurtardığı insanlar yürüyordu. Amerikalılarla İngilizlerin elleri boştu. Gürültülü Amerikalıların dertleri geçen her Rus'a ille de sarılmaktı. Genç kızlara iltifat yağdırıyorlardı. Rus tanklarını seyrediyor, rastladıkları teğmenlerden duşlu bir evin emirlerine verilmesini, sonra da hemen Oklahoma ya da Nebraska'ya gönderilmelerini istiyorlardı. Sakin ve kendini beğenmiş İngilizler, özgürlüklerini gürültü yapmadan kutluyor ve belli etmeden beş çaylarını düşlüyorlardı. Fransızların sayısı daha fazlaydı. Çoğu Alman bisikletlerine atlamış, kimi bir kaz götürüyor, kimi yaklaşan soğukları düşünüp bir yün kazak, kimi de bir akordeon kapıp gidiyordu. Durumu en çabuk onlar kavramıştı. Rusların kendileriyle uğraşacak halleri olmadığını görüyorlar, dolayısıyla da kendi olanaklarıyla yolu tutuyorlardı. Başıboş bir koyun ya da domuza rastladıklarında hayvanı kısa sürede öyle bir yahniye dönüştürüveriyorlardı ki yaptıkları yemeklerin tadına bakan Ruslar "Ne adamlar," diyorlardı. Her Fransız başlı başına bir aşçı. Minayev de bir gün bu yemeklerden birinde bulundu. Birliği topların gelişini beklemek zorunda olduğundan 8 gün kadar yerinden kımıldayamayacaktı. Minayev küçük bir evin kapısında iç açıcı bir tabela gördü. Müttefik kuvvetler için şeytanın mutfağı lokantası. Kurtulan Fransızların bir şakasıydı bu. İçlerinden biri kırık dökük Rusçasıyla 2 yıl fabrikada Ruslarla çalıştığını anlattı. Rom kattıkları yemekle Minayev'e gerçek bir şölen verdiler. Sonra avaz avaz şarkı söylediler. Şarkının sözleri açık saçıktı ama ölüm marşını andırıyordu. Hepsi yiyip içip bağırdıktan sonra Rusça bilenleri Minayev'in yanına oturdu ve Rusya ile ilgili sorular sormaya başladı. Minayev şaşırdı. Fransız Dnieprostroyu, Moskova metrosunu, Mayakovski'nin şiirini biliyordu. Zaman zaman Minayev'in sözünü kesip cümlesini tamamlıyordu. "Kim anlattı bunları size? Savaş tutsakları mı?" "Hayır, Fransa'da öğrendim. Öğrenciydim. Bizim öğrenciler arasında Sovyetler Birliği'ni merak edenler bile vardı. Bile diyorum çünkü öğrencilerimizin çoğu ilerici sayılmaz. Savaş başladığında bir yeraltı kuruluşuna girdim. Sonra Paris'ten Marsilya'ya geçmem gerekti. Orada bir takım saldırılara katıldım. Alman askerleriyle dolu bir kışlaya saldırıp tutuklu arkadaşlarımızı kurtardık. Marsilya'nın Alman birlikleri tarafından işgalinden sonra bize destek olan tek şey Stalingrad savunmasıydı. Arkadaşım Niko bir Alman temelini öldürüp göğsüne Stalingrad için yazısını iğneledi. Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Ben de Stalingrad'taydım çünkü. Uzun süre lanet olasıca bir tepenin üzerinde kaldım." Heyecanlanan Fransız arkadaşlarına bir şeyler söyledi. Hepsi Minayev'in çevresine toplandılar. Yüzüne bakıyorlardı. Öyle ya, Stalingrad'da bulunmuş bir Rus.